Ayrım 17. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins. Sayfa 246. Dolayısıyla belki de dünya buna hazırlıklı olmalıydı. Ama 20 Aralık 1989'da Birleşik Devletler 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir şehire yapılmış en büyük hava saldırısıyla Panama'ya saldırınca dünya şaşkına uğradı. F. Bu sivil bir topluma yapılan anlamsız bir saldırıydı. Panama ve Panamalılar ne Birleşik Devletler ne de herhangi başka bir devlet için kesinlikle bir tehdit oluşturmuyorlardı. Tüm dünya siyasileri, hükümetleri ve basın bu tek taraflı Amerikan eylemini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak lanetlediler. Bu askeri operasyon bir kitle katliamı veya başka bir insanlık suçu işleyen bir ülkeye, örneğin Pinochet'in Şili'si, Stroessner'in Paraguay'ı, Somoza'nın Nikaragua'sı, Davutoğlu'nun El Salvador'u ya da Saddam'ın Irak'ına karşı gerçekleştirilmiş olsaydı dünya anlayabilirdi. Ama Panama böyle bir şey yapmamıştı. Sadece bir avuç güçlü politikacıyla yöneticinin isteklerine karşı gelmek cüretinde bulunmuştu. Kanal Anlaşması'nın şartlarına uyulmasına ısrar etmiş, sosyal reformcular ile konuşmuş ve Japon finansmanı ile inşaat firmalarını kullanarak yeni bir kanal yapımı olanağını araştırmıştı. Sonra da bunların sonuçlarına katlanmak zorunda kalmıştı. Noriega'nın dediği gibi. Şunu açıkça belirtmek isterim, 1986'da Birleşik Devletler tarafından başlatılan ve 1989'da Panama'nın işgaliyle sona eren zayıflatma kampanyası, ABD'nin Panama kanalının gelecekte Japonya tarafından desteklenen bağımsız ve egemen bir Panama tarafından kontrol edilebileceği tüm senaryoları reddetmesinin sonucudur. Bu arada Schultz ve Weinberger de kamu yararına çalışan kişiler maskesi altında insanların, onların temsil ettiği güçlü ekonomik çıkarlar hakkındaki bilgisizliklerinin de verdiği rahatlıkla beni alaşağı etmek için bir propaganda kampanyası hazırlıyorlardı. G. Washington'un bu saldırı için öne sürdüğü mazeret tek bir adama dayanıyordu. Birleşik Devletler'in genç kadın ve erkeklerini hayatları ve vicdanları pahasına sayısız çocuk da dahil olmak üzere masum insanları öldürmeye ve Panama şehrinin büyük bir bölümünü ateşe vermeye göndermesinin ardındaki tek neden Noriega'ydı. İnsanların düşmanı olan kötü bir kişi ve uyuşturucu tüccarı bir canavar olarak tanıtılmış ve böylece yönetimin 2 milyon vatandaşı olan ve rastlantıya bakın ki dünyadaki en değerli toprak parçalarının birinin üzerinde oturan bir ülkeyi işgal etme bahanesi sağlamıştı. Bu işgal beni birkaç gün sürecek bir depresyona sokacak kadar rahatsız etmişti. Noriega'nın korumaları olduğunu biliyordum. Yine de çakalların Roldos ve Torrijos'a yaptıkları gibi onu da öldürebileceklerini düşünmekten kendimi alamıyordum. Sanırım korumalarının çoğu ABD askeri personeli tarafından eğitildiği için büyük bir olasılıkla başlarını çevirmeleri ya da bir suikast düzenlemek üzere kolaylıkla satın alınmış olabilirlerdi. Dolayısıyla işgal hakkında düşünüp okudukça bunun ABD politikasında eski imparatorluk kurma yöntemlerine dönüşü simgelediğine ve Bush yönetiminin amaçlarına ulaşmak yolunda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini dünyaya göstererek Reagan yönetiminden bir adım ileri gitmeye kararlı olduğunu ikna oluyordum. Öyle görünüyordu ki Panama'daki amaç Torrijos'un mirasını Birleşik Devletler'e yakın bir kukla yönetimiyle değiştirmenin yanı sıra Irak gibi ülkeleri de korkutup boyun eğmeyi zorlamaktı. New York Times Magazine yardımcı editörü ve birçok kitabın da yazarı David Harris'in ilginç bir gözlemi vardı. 2001'de yazdığı Ayı Vurmak adlı kitabında şöyle diyordu. Shooting the Moon, çevirenin notu. Dünyanın her köşesinde Amerikalıların çatıştığı binlerce lider, kral, diktatör ve junta arasından General Manuel Antonio Noriega, Amerikalıların bu şekilde peşinden geldiği tek isimdir. 225 yıllık resmi varlığı sırasında Birleşik Devletler sadece bir defa başka bir ülkeyi işgal edip liderini kendi toprakları içinde Amerikan yasalarına karşı gelmiş olmasından dolayı yargılanması ve hüküm giymesi için Birleşik Devletler'e götürmüştür. He. Bombardıman sonrası Amerika kendini birdenbire nazik bir durumla karşı karşıya buldu. Bir süre için sanki her şey ters tepecekmiş gibi göründü. Bush yönetimi kişiliksiz söylentilerini bastırmış olabilirdi. Ama şimdi de yasallık sorunu ve terörist bir eylem içinde yakalanmış bir zorba görünümünde olmakla karşı karşıyaydı. ABD ordusunun askerler ölüleri yakıp gömerlerken basını, Kızıl Haçı ve diğer yabancı gözlemcileri ağır bombardımana maruz kalmış olan bölgede girmekten 3 gün süreyle yasakladıkları ortaya çıktı. Basın, yasa dışı ve diğer uygunsuz davranışlar hakkında ne kadar kanıtın yok edildiği ve sağlık hizmetlerinin zamanında ulaşmamış olmasından dolayı kaç kişinin öldüğü konusunda sorular sordu. Ama bu sorular hiçbir zaman yanıtlanmadı. İstila hakkındaki gerçeklerin birçoğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Katliamın gerçek boyutlarını da. Savunma Bakanı Richard Cheney, 500 ile 600 arasında ölü olduğunu iddia etti ama bağımsız insan hakları grupları bu sayının 3000 ile 5000 arasında olduğunu tahmin ediyorlardı. 25 bin kişi de evsiz kalmıştı. İyi. Noriega tutuklandı. Miami'ye götürüldü ve 40 yıl hapse mahkum edildi. O zamanlar Birleşik Devletler'de resmen savaş mahkum statüsünde olan tek kişiydi. İyi. Dünya uluslararası hukukun bu açık ihlali ve savunmasız insanların dünyadaki en kuvvetli askeri güç tarafından gereksiz katli karşısında ayağa kalktı. Ama Birleşik Devletler'deki çok az insan bu isyanın ve Washington'un işlemiş olduğu suçların farkındaydı. Basında çıkan haberlerde son derece kısıtlıydı. Bunda birkaç etkenin katkısı vardı. Hükümet politikası, yayıncılar ve televizyon yöneticilerine Beyaz Saray'dan edilen telefonlar, kişiliksiz faktörünün kendi sorunları haline gelmesinden korktukları için karşı çıkmaya çekinen milletvekilleri ve toplumun tarafsızlıktan çok kahramanlara ihtiyacı olduğunu düşünen gazeteciler. Bir istisna, Panama'nın işgalinde bulunan ve yıllarca onu analiz etmeye devam eden Newsday editörü ve Associated Press muhabiri Peter Eisner idi. 1997'de yayınlanan Amerika'nın mahkumu Manuel Noriega'nın anıları 1. The Memories of Manuel Noriega, America's Prisoner, çevirenin notu. Adlı kitabında Eisner şöyle yazmıştı. Noriega ile savaşmak adına gerçekleştirilen katliam, yıkım ve adaletsizlik ve bu olayı çevreleyen yalanlar, Amerika'nın temel demokrasi prensiplerini bir tehdit oluşturmaktaydı. Askerlere Panama'da öldürmeleri emredilmişti ve kendilerini bir ülkeyi zalim ve ahlaksız bir diktatörün pençesinden kurtarmaları gerektiği söylenince de öyle yaptılar. Onlar bir kere harekete geçtikten sonra da ülkelerinin ABD insanları uygun adım peşlerinden geldiler. K. Noriega ile Miami'deki hapishane hücresinde yaptığı söyleşiler de dahil uzun bir araştırma sonunda Eisner şöyle diyordu. Kilit noktalarda kanıtların Noriega'ya yönlendirilen suçlamalarla ilgili suçluluğunu ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Yabancı bir askeri lider veya egemen bir ülkenin başkanı olarak eylemlerinin Panama'nın işgalini haklı kıldığını ya da ABD'nin ulusal güvenliğini bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum. L. Sonuç olarak Eisner diyor ki siyasi durum analizm ve Panama hakkında işgal öncesinde, işgal sırasında ve işgal sonrasında gördüklerim beni ABD'nin Panama'yı işgalinin gücün abartılı bir şekilde kötüye kullanımı olduğu sonucuna getirmiştir. Temel olarak bu işgal kabul edilemez bir kan dökme pahasına küstah Amerikan siyasetçilerinin ve onların Panama'daki müttefiklerinin amaçlarına hizmet etmiştir. M. Panama'nın Kolombiya'dan kopartılmasından Torrijos'un iş başına gelmesine kadar geçen süre içerisinde ABD'nin kuklaları olarak hizmet eden Arias ailesi ve Torrijos öncesi oligarşi yeniden yönetime getirildiler. Yeni kanal anlaşması belirsiz bir hale geldi. Temel olarak resmi belgelerin dediklerinin aksine Washington bir kez daha bu su yolunun kontrolünü ele geçirdi. Bu olaylar ve Maine'de çalışırken yaşamış olduklarım üzerinde düşünürken durup durup aynı soruları sorduğumu fark ettim. Milyonlarca insanı etkileyen tarihi önemdeki kararlar da dahil kaç karar doğru olanı yapmak isteği yerine kişisel nedenlerini öne çıkartan insanlar tarafından alınıyordu. Üst düzey kaç hükümet görevlimiz ulusa sadakat yerine aşk özgürlükleri tarafından yönlendiriliyordu. Kaç savaş bir başkanın seçmenlerinin onu kişiliksiz olarak görmelerini istemediği için çıkmıştı. CWAC'nin başkanına vermiş olduğum söze rağmen Panama işgali hakkındaki rahatsızlığım ve bir şey yapamama duygum beni kitabımla ilgili çalışmalarımı sürdürmeye itti. Ama şimdi Torrijos üzerine odaklanmaya karar vermiştim. Onun öyküsünü dünyamızı kirleten birçok adaletsizliği ortaya çıkartmanın ve kendimi suçtan arındırmanın bir yolu olarak görüyordum. Ama bu defa dostlarımın ve meslektaşlarımın önerilerini almak yerine yaptığım şey hakkında sessiz kalmaya kararlıydım. Kitap üzerinde çalıştıkça biz ET'lerin dünyaya verdiği zararların boyutu hakkında hayrete düştüm. Öne çıkan birkaç ülke üzerinde yoğunlaşmaya çalıştım ama benim çalıştığım ve sonra da daha kötü duruma düşen yerlerin listesi hayret vericiydi. Aynı zamanda kendi ahlaksızlığımın boyutları da beni dehşete düşürmüştü. Birçok kereler kendimi sorgulamıştım ama bu işin içindeyken günlük faaliyetlerimi daha büyük resmi görmemi engelleyecek derecede odaklanmış olduğumu fark ettim. Dolayısıyla Endonezya'da iken Howard Park ile tartıştıklarımız ya da Resi'nin genç Endonezyalı arkadaşlarının öne sürdüğü konular hakkında endişe duymuştum. Panama'da çalışırken Fidel'in beni götürdüğü gecekondu mahalleleri, kanal bölgesi ve o diskotekte gördüklerimin bana düşündürdüklerinden çok etkilenmiştim. İran'da emin ve doktor ile olan görüşmelerim beni çok rahatsız etmişti. Şimdi ise bu kitabı yazma süreci bana özet bir bakış sağlamıştı. Büyük resmi görmeyip eylemlerimin gerçek anlamlarını kaçırmanın ne kadar kolay olabildiğini anlıyordum. Tüm bu olayların doğası ne kadar da basit ve açık görünüyordu ve ne kadar da tehlikeli. Bu bende bir asker görüntüsünü çağrıştırıyordu. Başlangıçta saftır. başka insanları öldürmenin etik tarafını sorgulayabilir. Ama çoğunlukla kendi korkusuyla yüzleşmek, kendi varlığını sürdürmeye odaklanmak zorundadır. İlk düşmanını öldürdükten sonra karma karışık hislere kapılır. Öldürdüğü adamın ailesini merak edip pişmanlık duyabilir. Ama zaman geçip de daha fazla savaşta yaralıp daha fazla insanı öldürdükçe kaşarlanır. O artık profesyonel bir askere dönüşmüştür. Ben de profesyonel bir asker olmuştum. Bu gerçeği kabullenmek, suçların işlenip imparatorlukların kurulması sürecinin daha iyi anlaşılmasının da kapısını araladı. Artık bu kadar insanın hunharca eylemleri nasıl gerçekleştirmiş olduğunu anlayabiliyordum. Örneğin iyi aile babası İranların nasıl olup da Şah'ın acımasız gizli polisi için çalışabildiklerini, iyi Almanların nasıl olup da Hitler'in emirlerine uyabildiklerini, iyi Amerikalıların nasıl olup da Panama şehrini bombalayabildiklerini. Bir ET olarak NSA'dan veya herhangi bir hükümet kuruluşundan doğrudan bir kuruş bile almamıştım. Maaşım Maine tarafından ödeniyordu. Özel bir kuruluşta çalışan sade bir vatandaştım. Bunu anlamak, gelişmekte olan ET kurum yöneticisi rolünü daha açıkça görmemi sağladı. Dünya sahnesinde yepyeni bir asker türü doğmaktaydı ve bu insanlar kendi eylemlerine duygusuzlaşıyorlardı. Şöyle yazdım. Bugün erkekler ve kadınlar Tayland, Filipinler, Botswana, Bolivya ve diğer tüm ülkelere umutsuz ve iş arayan insanlar bulmak için gitmekteler. Buralara sadece sefil durumdaki bu insanlardan, çocukları az beslenmiş, hatta açlıktan ölmekte olan insanlar, gecekondularda yaşayıp daha iyi bir hayat için tüm ümitlerini yitirmiş insanlar, bir gün sonrasını rüyalarında bile görmeyi bırakmış insanlar, yararlanmak amacıyla gidiyorlar. Bu erkekler ve kadınlar, Manhattan veya San Francisco veya Chicago'daki lüks ofislerini bırakıp, lüks jetler içinde kıtaları ve okyanusları aşıp, birinci sınıf otellerde kalıp, ülkenin sunabileceği en iyi lokantalarda yemek yerler. Sonra da çaresiz insan bulmaya çıkarlar. Bugün esir tüccarları hala var. Ama artık Charleston, Cartagena ve Havana'nın mezatlarında en yüksek parayı getirecek en iyi malları bulmak için Afrika ormanlarının derinliklerine dalmaya ihtiyaçları yok. Basit olarak çaresiz insanları işe alıp istedikleri pazarlarda satabilecekleri ceketleri, blücinleri, tenis ayakkabılarını, otomobil ve bilgisayar parçalarını ve daha binlerce malı yapabilecek bir fabrika kuruyorlar. Veya fabrikaya kendileri sahip olmayı bile istemeyebilirler. Onun yerine tüm pis işlerini yapması için yerli bir iş adamını tutarlar. Bu erkekler ve kadınlar kendilerini düzgün insanlar olarak görürler. Evlerine döndüklerinde yanlarında çocuklarına göstermek için gezdikleri şirin yerlerin ve eski harabelerin fotoğrafları vardır. Birbirlerini tebrik ettikleri seminerlere katılıp buralarda uzak diyarlardaki günlükçülerin gariplikleriyle ilgili öneri ve tavsiye kırıntılarını iletirler. Patronları yaptıklarının tamamıyla yasal olduğu konusunda onları rahatlatmak için avukatlar tutarlar. Bu çaresiz insanlara aslında yardım etmekte olduklarını onları ikna etmeleri için emirlerinde bir psikoterapist ve insan kaynakları uzmanları vardır. Eski esir tüccarı tümüyle insan sınıfına girmeyen bir tür ile muhatap olduğunu ve onlara Hristiyanlaşma fırsatı verdiğini düşünürdü. Aynı zamanda esirlerin kendi toplumunun varlığının devamı için gerekli olduklarını ve ekonomisinin temel taşını oluşturduklarını da anlamıştı. Modern esir tüccarı ise çaresiz insanların günde bir dolar kazanmalarının hiçbir şey kazanmamalarından daha iyi olduğunu ve üstelik büyük dünya ekonomisinde entegre olma fırsatını yakaladıklarını düşünür. Aynı zamanda bu çaresiz insanların şirketin varlığının devamı için gerekli olduklarını ve kendi yaşam tarzının temel taşını oluşturduklarını da bilir. Hiçbir zaman durup kendisinin yaşam tarzının ve bunların arkasındaki ekonomik sistemin dünyaya yapmakta olduklarının sonuçlarını ve bunların çocuklarının geleceğinin sonunda nasıl etkileyebileceğini düşünmez. 31. Irak'ta bir ET başarısızlığı. 1980'lerdeki IPS başkanı ve 1980'lerin sonları ile 1990'lardaki SWAC danışmanı konumum bana Irak hakkında çoğu insanın sahip olmadığı bilgiye erişim imkanı verdi. Gerçekten de 1980'lerde Amerikalıların çoğunluğu bu ülke hakkında çok az şey bilirdi. Irak onların radar ekranlarında değildi. O kadar. Ben ise orada olanları merakla izliyordum. Dünya Bankası, USAID, IMF ve diğer uluslararası finans kurumlarında çalışan eski arkadaşlarla ve kayınpederinde dahil Bechtel, Halliburton ve diğer büyük mühendislik ve inşaat firmalarındaki insanlarla temasımı kaybetmedim. IPS alt yüklenicileri ile diğer bağımsız enerji firmalarında çalışan mühendislerin çoğu aynı zamanda Orta Doğu'daki projelerin de içindeydiler. ET'lerin Irak'ta hararetle çalıştıklarının farkındaydım. Reagan ve Bush yönetimleri Irak'ı başka bir Suudi Arabistan haline getirmeye kararlıydılar. Saddam Hüseyin'in Suud Hanedanı'nın yolundan gitmek için birçok geçerli nedeni vardı. Bunun için Suudilerin para aklama olayından elde ettikleri kazançları görmesi yeterdi. O anlaşma yapıldığından beri Suud çöllerinden modern şehirler yükselmiş, Riyad'ın çöp toplayıcı keçileri yerlerini parıltılı kamyonlara bırakmışlardı ve şimdi de Suudiler dünyadaki en gelişmiş teknolojilerden yararlanıyorlardı. Modern tuz arındırma tesisleri, atık su arıtma sistemleri, iletişim ağları ve enerji dağıtım ağları. Saddam Hüseyin şüphesiz iş uluslararası hukuka gelince Suudilerin özel bir muamele gördüklerinin de farkındaydı. Washington'daki iyi dostları, çoğu dünyanın büyük bir kısmı tarafından terörist derecesinde radikal olarak nitelendirilen fanatik grupların finansmanı ve uluslararası kaçakların barındırılması da dahil birçok Suud eylemini görmezden geliyorlardı. Gerçekten de Birleşik Devletler, Usame Bin Laden'in Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttüğü Afgan Savaşı için Suudi Arabistan'dan açıkça finansal destek istemiş ve almıştı. Reagan ve Bush yönetimleri bu anlamda Suudileri cesaretlendirmekte kalmamış, başka birçok ülkeye de aynısını yapmaları ya da en azından başlarını diğer yöne çevirmeleri için baskı uygulamışlardı. 1980'lerde Bağdat'taki ET varlığı çok güçlüydü. Saddam'ın sonunda gerçeği göreceğini emindiler ve ben de bu varsayımı destekliyordum. Sonunda eğer Irak, Washington ile Suudlarınkine benzer bir anlaşmaya varırsa, Saddam ülkesinin yönetimiyle ilgili olarak istediğini alabilir, hatta dünyanın o bölgesindeki etki alanını bile genişletebilirdi. Saddam'ın patolojik bir despot olması, ellerine kitle katliamlarının kanının bulaşmış olması veya davranışları ve acımasız eylemlerinin Adolf Hitler'inkilerle benziyor olması önemli değildi. Birleşik Devletler bu tip insanlara bundan önce de birçok defa hoşgörü göstermiş, hatta onları desteklemişti. Petrodolarlar, kesintisiz petrol sağlama sözü ve tahvillerin faizinin tüm Irak'ın altyapı sistemlerini iyileştirmek, yeni şehirler yaratmak ve çölleri birer vahaya dönüştürmek için Amerikan şirketlerini tutmakta kullanılmasını sağlayacak bir anlaşma karşılığında ona Amerikan devlet tahvili vermeye çoktan razıydık. Diğer birçok ülkede yaptığımız gibi ona tanklar ve savaş uçakları satmaya ve bu teknolojileri gelişmiş silahların yapımında kullanılabilecek bile olsa, onun için kimyasal tesisler ve nükleer santraller yapmaya gönüllü olabilirdik. Irak bizim için ilk bakışta göründüğünden çok daha fazla önemliydi. Yaygın kanının aksine Irak sadece petrol demek değildi. Aynı zamanda su ve jeopolitik de demekti. Irak hem Dicle hem de Fırat nehirlerinin geçtiği iki ülkeden biri olduğu için gittikçe kritik hale gelen su rezervlerinin en önemli kaynaklarını kontrol etmektedir. 1980'lerde suyun gerek politik gerekse ekonomik olarak önemi enerji ve mühendislik sektöründeki bizler için belirgin bir hal almaya başlamıştı. Özelleştirme yarışında bağımsız küçük enerji firmalarına göz diken büyük şirketlerin çoğu, şimdi Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki su sistemlerini özelleştirme peşinde koşuyorlardı. Petrol ve suya ek olarak Irak son derece stratejik bir mevkide bulunmaktadır. İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye ile sınırı olup, Basra Körfezi'nde de kıyısı vardır. Hem İsrail hem de eski Sovyetler Birliği'nden roketle kolaylıkla vurulabilecek uzaklıktadır. Askeri stratejistler modern Irak'ı Fransız ve Kızılderili savaşları ile Amerikan ihtilali sırasındaki Hudson Nehri Vadisi ile eşdeğer tutarlar. 18. yüzyılda Fransız, İngiliz ve Amerikalılar Hudson Nehri Vadisi'ni kontrol edenin kıtayı da kontrol ettiğini bilirlerdi. Bugün ise Mezopotamya'yı kontrol edenin Orta Doğu'yu kontrol etmenin de anahtarını tuttuğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ama hepsinden önemlisi Irak, Amerikan teknolojisi ve mühendislik becerileri açısından devasa bir pazar idi. Dünyanın en büyük petrol sahalarından birinin bazı tahminlere göre Suudi Arabistan'ınkinden bile daha büyük, üzerinde olduğu gerçeği, çok büyük altyapı ve endüstrileşme programlarını finanse edecek durumda olduğunu garanti ediyordu. Tüm büyük oyuncular, mühendislik ve inşaat firmaları, bilgisayar sistemleri sağlayıcıları, uçak, füze ve tank yapımcıları ve ilaç ve kimyasal madde şirketleri, Irak'a odaklanmışlardı. Ancak 1980'lerin sonlarına doğru Saddam'ın ET senaryosunun yutmadığı ortaya çıkmıştı. Bu da 1. Bush yönetimi için büyük bir sıkıntı ve utanç kaynağıydı. Panama gibi Irak'ta George H.W. Bush'un kişiliksiz imajına katkıda bulunmuştu. Bush bir çıkış yolu ararken Saddam onun ekmeğine yağ sürerek 1990 Ağustos ayında petrol zengini Kuveyt Şeyhliğini istila etti. Bush kendisinin de Panama'yı yasa dışı ve tek taraflı olarak işgalinin üzerinden bir seneden az bir süre geçmiş olmasına rağmen Saddam'ı uluslararası hukuku ihlal etmekte suçlayarak karşılık verdi. Başkanın sonunda tam bir askeri saldırı emri vermesi kimseyi şaşırtmadı. Uluslararası bir gücün parçası olarak 500 bin Amerikan askeri gönderildi. 1991'in ilk aylarında askeri ve sivil Irak hedeflerine karşı bir hava saldırısı düzenlendi. Bunu teçhizat yönünden yetersiz ve ümitsiz derecede zayıf Irak ordusunu bozguna uğratan 100 saatlik bir kara saldırısı takip etti. Kuveyt kurtulmuştu. Gerçek bir despot azarlanmış ama adaleti teslim edilmemişti. Amerikan halkının gözünde Bush'un popülaritesi %90'a fırladı. Irak operasyonu sırasında Boston'da toplantılara katılıyordum. SWAC için gerçekten bir şeyler yapmam istendiği ender zamanlardan biriydi. Bush'un kararına verilen coşkulu desteği gayet net olarak anımsıyorum. Doğal olarak Stone & Webster çalışanları da heyecanlıydı. Ama sadece katil bir diktatöre karşı çıktığımız için değil. Onlar için Irak'taki bir Amerikan zaferi yüksek karlar, terfiler ve zamlar için bir imkan demekti. Bu heyecan sadece bizim gibi savaştan doğrudan yararlanacak sektörlerde çalışan insanlarla sınırlı değildi. Sanki ülkenin her tarafındaki insanların Amerika'nın kendisini askeri olarak yeniden kanıtlamasına şiddetle ihtiyaçları vardı. Sanırım bu tavrın ardında Reagan Carter'ı yendiği, İran'daki rehineler serbest kaldığı ve Reagan Panama Anlaşması'nı yeniden masaya yatırma niyetini açıkladığı zaman oluşan felsefik değişim de dahil olmak üzere birçok neden vardı. Bush'un Panama'yı işgali zaten yanmakta olan ateşi körüklemişti. Ancak milliyetçi söylemlerin ve eyleme çağrılarının arasında ABD ticari çıkarlarının ve dolayısıyla Amerikan şirketleri için çalışan çoğu insanın dünyaya bakış açılarıyla ilgili çok daha ince bir değişim yer almakta olduğu kanısındayım. Küresel imparatorluğa doğru gidiş, ülkenin çoğunluğunun da katkıda bulunduğu bir gerçeklik haline gelmişti. Küreselleşme ve özelleştirme fikirleri ciddi bir şekilde benliklerimize işlemeye başlamışlardı. Son çözümde bu sadece Birleşik Devletleri ile ilgili değildi, küresel imparatorluk tam adı gibi olmuştu. Tüm sınırları aşıyordu. Önceden Amerikan şirketleri olarak nitelediklerimiz artık yasal olarak bile gerçekten uluslararası olmuşlardı. Çoğu birden fazla ülkede faaliyet gösteriyordu. İşlerini yürütürken kullanacakları kural ve yönetmelikleri istedikleri gibi seçme şansına sahiptiler ve bir sürü küreselleştirici ticaret anlaşması ve kurumu bunu daha da kolay bir hale getiriyordu. Demokrasi, sosyalizm ve kapitalizm gibi kelimelerin artık modası geçmeye başlamıştı. Şirketokrasi bir gerçek olmuştu ve giderek dünya ekonomisi ve politikasında kendini en büyük etken olarak öne çıkartıyordu. Garip bir şekilde Kasım 1990'da IPS'i sattığım zaman ben de şirketokrasiye boyun eğdim. Ortaklarım ve kendim için kazançlı bir anlaşmaydı ama satmamızın asıl nedeni Ashland Oil şirketinin bize çok fazla baskı yapmasıydı. Deneylerimden onlarla savaşmanın birçok yönden bize çok pahalıya mal olacağını, satmanın ise bizleri zengin edeceğini biliyordum. Ancak bir petrol firmasının alternatif enerji şirketimin sahibi olması da bana ironik gelmişti. Bir tarafım kendini bir hain gibi hissediyordu. SWAC zamanımın çok azını alıyordu. Zaman zaman toplantılar için Boston'a gitmem ya da bir teklifin hazırlanmasında yardımcı olmam isteniyordu. Bazen Rio de Janeiro gibi yerlere oradaki önemli kişilerle sohbet etmeye gönderiliyordum. Bir keresinde de özel bir jetle Guatemala'ya uçtum. Sık sık proje yöneticilerini arayıp onlara benim de bordoda olduğumu ve yardıma hazır olduğumu hatırlatıyordum. Bu kadar az bir iş karşılığında o kadar çok para almak vicdanımı rahatsız ediyordu. İyi bildiğim bir işti ve yararlı bir katkıda bulunmak istiyordum. Ama kimsenin böyle bir şeye niyeti yoktu. Ortada bir insan olmak beni çok rahatsız ediyordu. Varlığımı haklı gösterecek ve geçmişimin tüm eksilerini artıya dönüştürebilecek bir şeyler yapmak istiyordum. Gizliden gizliye ve çok düzensiz olarak bir ekonomik tetikçinin vicdanı üzerine çalışmayı sürdürdüm. Ama yine de onun bir zaman yayınlanacağını düşünerek kendimi hiç kandırmadım. 1991 yılında çevre korumacılığı ve yerel tedavi teknikleri hakkındaki bilgilerini paylaşmaya hevesi şu varlar ile vakit geçirip onlardan bir şeyler öğrenmeleri için küçük grupları Amazon'a götürmeye başladım. Sonraki birkaç sene boyunca bu geziler için olan talep hızla artarak Rüya Değişikliği Koalisyonu 1. Dream Change Coalition çevirenin notu adında kar amacı gütmeyen bir şirketin kurulmasına neden oldu. Kendini sanayileşmiş ülkelerdeki insanların dünyaya ve onunla olan ilişkilerine bakışlarını değiştirmeye adamış olan Rüya Değişikliği tüm dünyada kendine sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu ve birçok ülkede insanları benzer misyona sahip kuruluşlar yaratmaya yöneltti. Time dergisi onu web sitesi Dünya Günü'nün Earth Day ideallerini ve hedeflerini en iyi yansıtan 13 kuruluştan biri olarak seçti. A. 1990'lar boyunca yeni kuruluşların yaratılmasına yardımcı olarak ve bazılarının yönetim kurullarında yer alarak kar amacı gütmeyen kuruluşlar dünyasının içine daha fazla girdim. Koalisyondaki hevesli insanların çalışmaları sonucunda oluşan bu kuruluşların çoğu, Latin Amerika'daki yerli halk, Amazon'un Shuar ve Aquar'ları, And Dağları'nın Çehoları ve Guatemala'daki Mayalar ile birlikte çalışmayı ve Amerikalılar ile Avrupalıları bu kültürler hakkında eğitmeyi içeriyordu. CWEC bu hayırsever çalışmaları onaylıyordu. Çünkü Birleşik Yola 1, United Way çevirinin notu olan kendi taahhütleriyle de tutarlıydı. Bu arada yerel öğretilere odaklanmaya ve ET faaliyetlerime değinmekten uzak durmaya dikkat ederek başka kitaplar da yazdım. Can sıkıntımı geçirmenin yanı sıra bu önlemler Latin Amerika ve benim için önemli olan politik konularla ilişkimi sürdürmeme yardımcı oluyordu. 17. ayrımın sonu sayfa 261.